Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, senden ne haber?
İyilik benden de. İstanbul'a gittim geldim bu hafta bir.
Abi ben de geçen gün kuzenle konuştum. Bu arada ben genel olarak hepsine kuzen diyorum ama bende kuzenden bol bir şey yok.
Aşiret çocuğuyum diyorsun yani.
Aynen. Anne tarafı baba tarafı kalabalık abi. Her şekilde kuzenden bol bir şey yok. Farklı yaş gruplarında. Bu aslında kuzenlerin arasındaki en genç olan diyeyim ben sana. İşte üniversiteyi yeni bitirdi. İşte onunla konuştuk. Daha yeni mezun oldu zaten de. İşte iş bakmaya falan başlamışlar. Bunun bir haber niteliği var mı bilmiyorum ama iş yok. İşte gene bir tanıdıkları devreye sokarak bir şeyler bulmaya çalışıyorlar ama işte yani birazcık böyle şey sıkıntılı durum. Onun üstüne de daha doğrusu o mevzular falan işte devam ederken başka bir hani hem müşterim hem kardeşim gibi olan bir tane genç bir arkadaş var. O da 7 sene doldu ve okulu bitiremediği için okuldan atılmış. Af bekliyormuş ama ne zaman çıkacağı da belli değil falan derken bil bakalım ne oldu? Ben yine dertlendim abi. Bir şekilde hani normalde belli bir yaştan genç olan insanlara böyle tavsiye verme konusunda bir şeyim vardır benim. Hani vaktinde bana tavsiye veren yoktu. Ben birazcık tavsiye vereyim. Hani bir işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum da. Mesela artık tavsiye veremediğimi fark ettim. Çünkü şöyle şöyle yap, şu şekilde yaparsan daha iyi olur falan diyebilecek pek bir şey yok. O noktada üstüne işte geçen günkü bu üniversitenin 3 senede bitirilebileceği mevzusuyla alakalı bir nokta olunca bunun da sosyal medyada bakıyorum. Yani evet zaten olması gereken buydu. Neden dersleri iyi olan ve kredileri tamamlamış olanla yapamayan, tamamlayamayan aynı tutuluyor zaten falan gibi yorumlar da okuyorum bir yandan. Bir yandan bu mevzuyla alakalı daha önceden olan insanların hak kaybı var baktığında. Bir de yine bizimki gibi işte teknik üniversitelerde biliyorsun bu kredi mevzuları ile ilgili koşullu dersler ve tamamlanması gereken krediler var ve yıllık alabileceğin maksimum belli bir sayı da var. O insanlara aynı şey olamıyor. İşte biliyorsun gene yaz okulu olan var, olmayan var, bölümlere göre değişiyor. Yine sanki böyle bir adaletsizlik ve bir sistemsizlik var gibi.
Ya abi YÖK'e göre son 10 yılda abi 19 milyon öğrenci üniversiteyi bırakmış. Tamamlamamış, bitirmemiş.
Üniversiteyi bırakmış.
Evet.
Üf, sayıya bak.
10 yılda. Yani her yıl neredeyse 2 milyon öğrenci üniversiteyi bırakmış. Üniversiteye kaç kişi giriyor abi? 2 milyon öğrenci girişi yapmıyor ki her yıl. Erimeye bak. Abi o üniversiteye girenden çok bırakan öğrenci var üniversiteyi.
Çok ilginç. 1,5 milyon kişi falan yerleşiyordu diye hatırlıyorum eskiden.
Yaklaşık galiba şu anda 1,5, 1,7 öyle bir şey olması lazım. Ben de emin değilim.
Yine şey mevzusu olmasın. Eskiden şöyleydi mevzusu olmasın ama bu 90'ların sonunda 2000'in başında falan toplam zaten 1,5 milyon kişi falan sınava giriyordu.
Biz girerken 1,2 milyondu galiba.
Ya sınava giren sayısıydı bu.
Evet.
Bu senin dediğin yerleşenler artı okulu bırakanlar olarak baktığında dehşet bir sayı.
Evet. Yani bu üniversiteye girmiş, kaydını yaptırmış. Belki 6 ay okumuş, belki 4 sene okumuş, belki 6 sene okumuş. Ve sonra o üniversiteyi bırakmış abi. Bunların içinde muhtemelen senin bahsettiğin gibi atılanlar falan da vardır. Şimdi ortadaki manzara bu. Peki bu niye oluyor abi? Genç işsizliğine bak. Yüksek öğretim mezunlarının işsizlik oranı %10'un üzerinde abi şu anda Türkiye'de. OECD ortalamasının iki katı rakam bu.
Yani üniversite mezunu olmasına rağmen
Rağmen işsiz olanların oranı %10. Daha korkunç bir durum var. 18-24 yaş arasındaki gençlerin üçte biri ne eğitimde, okula gitmiyor, ne işte, işe gitmiyor, staj yapmıyor. Bu ne demek abi? Bu insanlar 30 yaşına geldiklerinde Türkiye kayıp bir nesille karşı karşıya kalabilir. Sıkıntı yapmak için sebep çok. Dert etmek için, dertli olmak için sebep çok.
abi bu arada 2000 yılında Türkiye'de kaç tane üniversite varmış? Şu anda kaç tane var biliyor musun?
Galiba
Biliyorsan da söyleyeceğim bu arada. Şu anda 209 tane üniversite varmış toplam. Bunların 131'i devlet, 78'i vakıfmış. Bir daha söylüyorum 209 şu anda. 2000 yılında kaçmış biliyor musun?
kaç?
72, 72. 2010'da 151, şu anda 209. Yani 2000 yılının söylememin sebebi bu arada şu andaki mevcut iktidardan önceki dönem olması münasebetiyle. Ve bu arada tabii şey vakıf üniversite sayısında da dehşet bir artış var farkındaysan.
Tabii ondan önce 10
70.
filan da herhalde vakıf üniversitesi.
78 tane evet. Ve bu arada bu 209 tane üniversitenin 62 tanesi İstanbul'da zaten. Yani Ankara'da 21, İzmir'de 9 tane var. Yani 30-92. Yani 209 üniversitenin 92'si büyük şehirlerde.
Yarısı
Ama
diyelim.
velakin her şehre bir üniversite diye bir böyle bir vaat mevzusu var ya, dünyanın bana kalırsa en saçma yani en anlamsız vaadi. Böyle, ya böyle bir vaat, daha sonra böyle vaat mi olur dedirten seviyede. Bu artık hani dershaneden bozma üniversiteler, böyle tek bina şeklinde üniversiteler, kampüs olmayan üniversiteler, işte bir bölümü 3 kişiyle falan idare etmeye çalışan üniversiteler. Dolayısıyla da yani bu 209 sayısı bunların içinde kim bilir ne kadarı böyle. Tabii şimdi bunu şu anda böyle çok net bir şekilde istatistiksel olarak söyleyemiyorum elbette. Ama çoğu gerçekten hani bitirsen ne olur, bitirmesen ne olur seviyesinde. Yani her bölümü için belki denilemez ama garip bir şekilde de her okulda da her bölümü açmaya çalışıyorlar biliyorsun. Yani bir akademik kadro falan oluşturmadan mesela birçok üniversitede çok fazla teknik bölüm varmış gibi geliyor bana. Ki yani teknik bölümlerin biliyorsun ne kadar çok farklı gerekliliği var yani. Hani mühendislik tarafı ayrı,
Tabii.
mimarlık vesaire tarafı ayrı. Birçok okulda mesela tıp fakültesi var abi. Özel okul, bir bina. Mesela tıp fakültesi. Ya bana böyle acayip garip geliyor.
Abi bir yandan eğitim kalitesi düşük. Öğrenciler yeterince eğitime önem vermiyorlar. Tembeller. Üniversite sayısı çok. Bunlar çok medyada filan da duyduğumuz şeyler. Çok da sık gündeme gelen şeyler. Ben bunları problemin esas sebebi olarak görmüyorum. Bu bana şey gibi geliyor biraz. Konut ve barınma problemini konuşurken yabancılar konut alıyor demek gibi. Veya işte kira krizini konuşurken bunun sebebi kiracılar demek gibi. Bu tür argümanlar biraz hedefi şaşırtıyor bence.
Bir de abi şu pandemi zamanında online dersler ve sınavlarla bir de mezun olmuş binlerce mezun var. O hadise de mesela bak üstünden zaman geçince unutuldu ama ben mesela onun da çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şu anda işte 3 yıla indirme hikayesi, yani her şehirde üniversite açma kafası, yetersiz akademik kadrolar. Üstüne üstlük bir de o pandemi döneminde eğitime devam ettireceğiz diye önüne geleni mezun ettiler. Millet çıkacak soruları bile birbirine gönderdi falan. Dolayısıyla da bu arada ciddi bölümler dahil olmak üzere. Hani tıp tarafını çok bilmiyorum ama mühendislikler falan vesaire bunlar bayağı bildiğin online sınavlarla falan mezun oldu insanlar.
Abi bir de senin bu söylediklerinin üstüne işte satılık diplomalar, diploma kara borsası, keyfi biçimde iptal edilen diplomalar da var. Bütün bunlar bize ne gösteriyor? Bir diploma enflasyonu yaratılmış bu ülkede ve diplomanın kendi değeri bile sorgulanır hale gelmiş. Yani bir kıymeti kalmamış diploma. Aslında olan bence şu. 80 darbesinden sonra yavaş yavaş üniversite sistemi değiştirmeye başlanıyor. Artık üniversitenin görevi ve amacı toplumda bir aydınlanma, ileriye gitmeyi sağlamak değil de piyasaya ucuz iş gücü üretmek haline geliyor. Yapılan bütün bu hem temel eğitimde hem üniversite sistemindeki adım adım yapılan değişikliklerle bu yapılıyor. Bu sistem ne yapıyor? Bir yedek iş gücü güruhu yaratıyor. Boşta böyle bir işsizler grubu yaratıyor. Çok büyük oranda, hacmen. Bu çok sayıda mezun olan ama işsiz olanlar aynı zamanda çalışanların ücretlerini de düşürüyorlar. Çünkü işveren diyor ki beğenmiyorsan çık arkanda bir sürü sıra bekleyen adam var. Senin yarı fiyatına çalışacak bunlar. Sen ya o yüzden emeğinin karşılığını daha az almaya başlıyorsun ya da işsiz kalıyorsun. Dolayısıyla diplomanın bir değeri kalmıyor. Emeğin fiyatı düşüyor. Demin bahsettiğin üniversitelerin özelleşmesi süreci burada işte bu satılan sahte diplomalar, satılmış diplomalar şunlar bunlar. Eğitimin özelleşmesinin bir sonucu bu aslında. Beklenen bir sonucu. Vakıf üniversiteleri bu diplomanın satıcısı, öğrenciler de normalde müşterisi. Bu yasal yolla giden şey. Bunun kara borsa olanını da biz sahte diplomalar, orada satılanlar, burada satılanlar illegal bir durum olarak görüyoruz. Ama bu üniversitelerin özelleşmesinin mantıksal sonucu. Bu bir sürpriz veya beklenmeyen bir şey değil. Sen diplomayı para karşılığı alınan bir hale getirdiğin zaman bunun kara borsası da olacaktır elbette. Bunun Milli Piyango'nun özelleşmesiyle yasal dışı kumarın yaygın hale gelmesinden bir farkı yok bu anlamda. Aynı mekanizma işliyor, aynı süreçler işliyor. Herhalde gıda enflasyonunu tartışırken konuşmuştuk bunu. Para politikasında yapılan değişiklikler, özellikle bu son 10 yılda sermayeyi üretimden koparıp emlak piyasası, borsa, forex gibi üretken olmayan spekülatif sektörlere yöneltince üreticiler de para kazanmaya devam edebilmek için onlar çünkü kar amacı gidiyorlar. Ülke dışına çıkmaya başladılar. Bunu şöyle düşün. Bir bataklık var. Bu bataklıkta çeşitli canlılar yaşıyorlar. Bir yıl bu bataklıktaki kene nüfusu patlıyor. Bir sürü kene oluyor. Her yer kene oluyor. Bu keneler bataklıkta yaşayan bütün hayvanların kanını emikliyorlar, bitiriyorlar. Ortada hiçbir canlı kalmıyor. Ama bu bataklıkta yaşayan sivrisinekler de var. Geliyorlar bunlar bir bakıyorlar vız vız vız. Burada yiyecek bir şey kalmadı diyorlar. Bunlar gidiyorlar. Bunların yerine karasinekler geliyor. kara sinek ne yapıyor? O leşleri yiyor çünkü. Onun yiyebileceği şey var orada. Bu üretken sermayenin gidip spekülatif sermayenin gelmesi de tam olarak bu hikaye. Çünkü sen aldığın ülke politikalarınla, devlet politikalarınla sömürebileceğin maaşlı çalışan grubunu zaten öldürmüşsün. Ortada bir orta gelir grubu kalmış. Herkes asgari ücrete düşmüş. Yeni konuştuk bunu da herhalde. 44 binin 45 binin üzerinde maaş alan çalışan nüfusun %10'u. Şimdi daha fazla da sen düşüremeyeceğine göre maliyeti işçiden kısamayacağına göre sermayede ne yapıyor? Çekiyor gidiyor. Bunun eğitimle ne alakası var? Peki bunun eğitimle alakası bu spekülatif rantiye ekonomi ne mühendise ihtiyaç duyuyor, ne bilim adamına ihtiyaç duyuyor, ne bir teknolojik gelişmeye ihtiyaç duyuyor. Hiçbirine ihtiyacı yok bu ekonomi. Ekonomi çünkü artık üretime dayalı değil. Dolayısıyla bu ekonominin ihtiyacı az becerikli hizmet elemanları ve teknik personelden ibaret. Dolayısıyla sen bunları beslemek için üniversite eğitimini de çürütüyorsun. Üniversite eğitimi çöküyor dersek bu ortadaki problemi, bu üniversite sistemi çöküyor dediğimizde, çalışmıyor dediğimizde problemi görmezden gelmiş oluyoruz. Üniversite sistemi çökmüyor. Tam olarak böyle bir ekonomik sistemi desteklemek ve onu sürdürmek için dönüştürülmeye başlanan son 20 yıldır, 25 yıldır, belki 30 yıldır dönüştürülen ve hala da dönüştürülmeye devam eden mükemmel bir devlet aygıtı. Düşük kaliteli, çok sayıda diplomalı çalışan üretiyorsun sen. Üretim yapılmayan bir ekonomi için bulunmaz nimet bu.
Son dönemde bir şekilde muhalif medyada falan da ya da muhalefet partisinin sözcüleri ya da muhalif gazeteciler şey mevzusunu hep söylüyorlar ya, artık üniversite öyle bir araç haline geldi ki insanların işsizliğini minimum 4 sene öteleyen bir şey haline geldi diye bir şey muhabbet var ya. Şimdi burada aslında sanki bu 3 yıllık süre konusu bunu sanki hani tam tersi bir mantıka işliyor gibi görünüyor ama aslında sirkülasyonu da arttıracak bir şey bu. Yani sayıyı arttıracak bir şey. Aynı zamanda da bir yandan da eğitimin kalitesini daha da düşürecek bir şey. Şeyi hatırla, 91-92 döneminde liselerde kredili sistem gelmişti hatırlıyorsan. Sonra işte bir 5 sene falan bu sistem devam etti. O dönemde müfredatın dışında, yani daha doğrusu müfredatın dışında demeyeyim ama müfredatı sıkıştırılmış olarak vermeye başladılar. Bir yandan zaten sınava ve sınavda çıkacak, yani üniversite sınavında çıkacak konularla müfredat arasında belli uyuşmazlıklar vardı hatırlıyorsan. Dolayısıyla da öğrencileri yine sınava yönelik olarak yönlendirme, hatta bu sonradan da şey çıktı biliyorsun. 6 aylık raporlar bilmem ne hikayeleri çıktı. Yani kredili sistem 96-97'de bitirildi. Çünkü işte öğrenciler disipline olamamaya başladılar sonuç itibariyle daha lise çağında olduğu için. Bu arada üniversitede çok ayırmıyorum ben şey olarak. Dönem aynı dönem. Hani ergenlikte gençlik arasında bir dönem. Dolayısıyla da orada o tip sıkıntılar çıktığı noktada da onu sonlandırmaya karar vermişlerdi. Çünkü zaten bir şekilde o kredili sistemle onu bitiremeyenler ya da sonraki döneme denk gelenler de raporlarla bir şeylerle, yani farklı araçlarla sınava hazırlık konusunu lise eğitiminden ayrı bir şekilde kendisine bir zaman açmışlardı. Dolayısıyla şu anda bu üniversiteyle alakalı olan 3 yıllık konusu da bence olumlu anlamda etkisi olacak bir şey bir kere kesinlikle değil. Yani hiç öyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum.
Değil tabii. Abi sen şimdi bak, istihdam yaratmıyorsun. Mezun sayısını arttırıyorsun ama aynı oranda istihdam olanağı yaratmıyorsun. Çünkü üretimi kovalamışsın ülkede politikanla. Çıkacak bu kadar insan, ne olacak bunlar? İşsiz kalacaklar.
Yok elbette, zaten de ben başka bir tarafından da bir şey ekleyecektim. Yani eğitimin kalitesiyle alakalı. Şimdi ya zaten mevcut 4 yıllık süreç bence çoğu bölümde aslında olması gerekenlerin öğrenildiği bir süreç olmuyor. Yani teorik eğitim eyvallah, zaten bunlar yıllar içerisinde artık deneme yanılma bir şekilde bir noktaya gelmiş şeyler ama yani özellikle teknik bölümlerde hatırla, bizden de hatırla, etraftaki insanlardan da hatırla. Hani staj adı altında bir uygulama vardı ama aslında bu sürecin bence zaten üniversite eğitiminin içinde daha uzun, daha kapsamlı bir şekilde yapılması gereken bir durum var. Burada bu 3 sene içinde düşünsene sen, yani tamam diyelim ki notların yüksek vesaire, 3 sene içinde hem o teknik eğitimi alacaksın hem üstüne o stajı vesaireyi falan filan halledeceksin ve mezun olduğunda atıyorum donanımlı bir mühendis olacaksın. Ya böyle bir şey mümkün mü? Yani mümkün olabilir mi daha doğrusu? Bence değil.
Değil ama bunun nedeni zaten bunu yaratmak değil. Demin dedim ya, bu ekonominin ihtiyacı zaten o mühendisler, doktorlar,
tabii ki.
Şeyler değil.
Tabii ki.
Bilim adamları değil.
Tam tersi hatta.
Tam tersi. Zaten. Şimdi iyi olanlar da zaten ne yapıyorlar? Tıpkı sermayenin yaptığı gibi, onun da mezun olduğunda elindeki sermayesine diploması değil mi?
Evet.
Alıyor diplomasını, gidiyor yurt dışına. O da kar maksimizasyonuna gidiyor. O çok sevdiği için, daha güzel olduğu için değil. Orada daha fazla para kazanacağı için gidiyor yurt dışına. Nasıl sermaye yüksek kar için gidiyorsa, beyin de daha iyi bir fiyat için gidiyor. O beynini satabileceği, beyin göçü dediğimiz şey bu. Buradaki esas problem bunun bir devlet politikası olması. Sen devlet olarak bu insanlara bir yatırım yapıyorsun. Bu yaptığın yatırım başka bir ülkeye yapılmış bedava hibe haline geliyor abi böyle olduğu zaman. Türkiye neden Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın iş gücü açığını kapatacak yatırım yapıyor? Bunu niye onlar yapmıyorlar bir yatırımı? Niye Türkiye yapıyor? Bu maliyet neden Türk vatandaşlarının vergi parasından ödeniyor? Sen niye başka ülkenin vatandaşlarının refahı için çalışıyorsun da burada sefalet içinde yaşıyorsun? Hani karşılaştırıyorlar ya bazen, diyorlar ya o ülkede bu ürün Türkiye'den daha ucuz. Biz burada çok pahalıya yiyoruz, içiyoruz, çok pahalıya giyiniyoruz. Bu yüzden o aradaki farkı sen ödüyorsun abi.
Kesinlikle. Sana bir de bir katkı yapacağım. Bu söylediğin mekanizmanın bir de bir yandan da tersi de işliyor. Bence bu da olmaması gereken bir durum. Burada bir şekilde işte o puanı alamayan ya da işte Türkiye'deki artık o diploma enflasyonundan kaynaklı olarak buradaki okullardan mezun olmanın, yani en azından iyi okullar diyebileceğimiz o %10'luk kesimden ya da o okullardan mezun olamayanların ama maddi gücü olanların bu işte Macaristan, Makedonya, Bulgaristan, Polonya'daki okullara gidip, yani yine aslında buranın kaynağını yurt dışında harcayıp o okullara, ondan sonra da Türkiye'ye dönüp Türkiye'de o mezun oldukları bölümle alakalı aslında yeterli olmayan teknik bilgileriyle burada çalışmaya devam etmeleri gibi bir ters bir senaryo da var aynı zamanda. Yani tabiri caizse buradaki gerçekten parlak öğrencileri yurt dışına kaptırıyorsun. Burada parlak olmayan öğrenciler yurt dışındaki okullarda özel olarak eğitim alıp sonra tekrar gelip burada çalışıyorlar. Nitelikli iş gücünü de kaybediyorsun bir yandan da.
Evet, yasal olarak diplomayı satın alıyorlar işte.
Aynen öyle.
Burada olunca kara borsa oluyor, orada olunca
Tabii.
yasal oluyor.
Aynen öyle.
Abi OECD verilerine göre bir öğrencinin iş gücüne katılması için eğitime öğrenci başına Türkiye 3.370 dolar harcıyormuş. Yani bugünün parasıyla yaklaşık olarak 143 bin lira harcıyormuş. İş gücüne bir öğrencinin yetişmesi maliyeti buymuş Türkiye'de. Bu gelişmiş ülkelerin üçte biri, dörtte biri gibi bir para bir kere. Harcadığın zaten o anlamda çok az. 2023-2024 döneminde 7 milyon üniversite öğrencisi varmış abi. 7 milyonla bu 143 bini çarparsan yaklaşık 1 trilyon lira para harcamış demektir yılda. Bu 1 trilyon 24 milyar dolara yakın bir para ediyor. Bu hani işte o kadar milyar dolar nerede, bu kadar milyar dolar nerede diye bazen popüler oluyor ya. 24 milyar dolar öğrencilere harcanıyor. Bunun da %5'i beyin göçüyle gidiyor abi. Yani sen her yıl Türkiye olarak 1.2 milyar doları Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya, Kanada'ya hibe ediyorsun.
Ve muhtemelen en iyi olan, en rafine olan gidiyorlar.
En iyilerini gidiyor gönderiyorsun. Üstelik de. Şimdi senin ekonomik gücün ne, etin ne, budun ne de sen bunlara böyle bir hibede bulunuyorsun. Sen burada insanların açlıkla boğuşuyorlar. Kendi ekonominin can çekişiyor ama bu ülkeler refah içinde yaşasınlar diye sen kendi vatandaşının vergisini bu insanlara hibe ediyorsun. Sonra diyoruz ki işte bu ülkelerde refah düzeyi yüksek. Olur tabii. Senin refahını yiyor çünkü. Orada ürün daha ucuz. Çünkü o ödemesi gereken paranın yarısını sen ödüyorsun onun parasını. Sen ödediğin için ucuza oluyor. Salak gibi onlara çalışıyorsun. Abi kalanlar için de durum rezalet. Ürettiği üründen, ürettiği hizmetten, eğitim sürecinden. Dolayısıyla kendi potansiyelinden koparılıyor bu insanlarda. Derin bir umutsuzluk ve toplumsal çöküntü yaratıyor. Hani gıda zehirlenmesi yaşayanlar derler ya, altlı üstlü gittim diye. Bu tam o durum abi. Hem sermayen kaçıyor, hem yatırımın kaçıyor, hem seni tedavi edecek yetenekler, beceriler kaçıyor. Tedavi edilmezse bu gıda zehirlenmesi ne olur? Son günlerde çok da gündemde bu gıda zehirlenmesi. Allah rahmet eylesin abi.
Abi ya benim aklımın almadığı bazı durumlar var. Okul adı vermeyeceğim. Bizim bölüm, yani şehir ve bölge planlama bölümünü 4 kişi yönetmeye çalışıyorlar. Yani 4 tane öğretim üyesi bunlar. İşte 80-100 civarında herhalde bir şeyleri var, kontenjanları. Hani ne kadar sıkıntı yaşadıklarını anlatıyorlar vesaire vesaire. Yani normalde kaç olması gerektiğini de biliyorsun. İşte 30'dan aşağı olmaması lazım o öğretim üyesi sayısının, yani böyle bir öğrenci sayısında öyle ağır bir bölüm için.
Tabii 100 kontenjan çok yüksek.
Aynen. Sanırım geçen sene, yani 1-2 sene önce rektörlükten bir yazı geliyor. Diyorlar ki bölümü İngilizce yapıyoruz. Nasıl?
Harika.
Değil mi? Çok iyi değil mi abi? Yani artık bölümü İngilizce yapıyoruz. Bak 4 kişiyle bölüm yürütmeye çalışıyorlar. Yani
Bu ne demek
bunların
ben sana söyleyeyim mi aslında?
ha?
Rektörlük ne diyor? Rektörlük ne diyor aslında? Rektörlük diyor ki artık işe girerken İngilizce bilmek sana hiçbir puan kazandırmayacak. Hiçbir değeri yok bunun.
Evet.
Asgari ücretliyle birsin bundan sonra.
Ya onu diyor da bak mevzu bu arada arka planda da şu. Şimdi rektörlerin artık atanması mevzusu uzun yıllardır biliyorsun yani seçimle değil atamayla geliyorlar ya. Bu rektörlerin arasında gerçekten naz geçirilebilecek olanlar ve olmayanlar diye düşün. O naz geçirilebilecek olanlara ya belli bir sayıda üniversite ve belli bir sayıda bölümü İngilizce yapsak daha iyi olacak. Artık hani belli bir kritere parametreyi mi oturtmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Biz sizi seçtik. Siz de İngilizce'ye dönün. Orada da işte artık hangi bölüme rektörün nazı geçiyorsa o da diyor ki sizi seçtik. Tamam bununla ilgili bir yeterlik var mı? Abi öğrenirsiniz ya. Hani çalışın, öğrenin. İngilizce öğrenin. Olduğu kadar gibi.
Tabii abi çünkü
Konu burada. Konu burada abi.
Esas hedef Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya, Hollanda'ya kalifiye eleman yetiştirmek değil mi? Oradan kazara bir tane iki tane o 100 kişiden bir tanesi kendi becerisiyle belki daha önceki eğitiminden, temel eğitiminden gelen altyapısıyla geri kalanın üzerine çıkacak ve oraya gidecek kalifiye eleman olacak o.
Yani en azından öyle bir diploması olacak falan. O yüzden de burada hani bu konuştuklarımız doğrultusunda bir kere zaten devlet politikası tarafı var bu işin. Yani üniversitelere nasıl bakılıyor? Üniversite öğrencilerine, üniversite mezunlarına nasıl bir gelecek vaat ediliyor? İki, üniversitelerdeki eğitim kalitesi nasıl? Üç, doğal olarak da akademik anlamdaki senin kadroların ne durumda? Dört, bu senin az önce söylediğin dışarıya beyin göçü ve benim de ekleme yaptığım dışarıda okuyup da buraya gelenler, o da dışarıda okuyup da derken işte iyi okullarda okuyup da geliyor olsalar tabii ki bambaşka bir noktaya götürür. Şimdi peki bu mevzular nasıl düzelecek? Her zamanki gibi yani bir şekilde bununla alakalı evet bu bir devlet politikası, evet yani asıl amaç gösterilen, görünen asıl amaç demin konuştuk. Peki ne olması gerekiyor?
Abi bir kere şu diplomayı paralı satılan bir ürün olmaktan çıkartmak en birincil şey. Eğitimin satılan bir şey olması kadar saçma bir şey olan bu. Eğitim bir kamusal hak olmalı abi. Bu değişmediği sürece hiçbir şey değişmeyecek bir kere. İkincisi para politikası kafasından çıkması gerekiyor bu ülkenin. Yani paradan para kazanmak diye bir şey olmaz. Üretim yapacaksın. Üretmeden para kazanamazsın. Bir birikimin varsa ancak onu parayla para kazanır hale getirebilirsin ama üretim yoksa onu da yapamazsın. Dolayısıyla ekonominin hızla tekrar üretimi destekleyecek, sermayeyi üretime yöneltecek, oraya çekecek bir hale gelmesi lazım. Bunun hızla değişmesi lazım. Bu olacak ki diplomaya bir ihtiyaç olsun gerçekte. Bunun bir, o diplomanın bir karşılığı olsun mezun olduğunda çocuklar. Yoksa sen istediğin kadar diploman olsun. Üniversitede diploma problemleri bu ekonomik krizin bir aynası. O ekonomideki rezaleti bize gösteren bir durum bu. Onun yansıması bu. Yoksa yani senin eğer mühendise ihtiyacın yoksa sen şimdi üretim yapmıyorsun abi. Ne yapacaksın mühendisi? Yılda 100 bin tane mühendis çıkarttın. Nerede çalışacak bunlar? Ya gidiyorlar süpermarkette kasiyer oluyorlar ya gidiyorlar bir tane fabrikada tekniker oluyorlar. Mühendislik yapabilen bunların içinde 50 tanesi 100 tanesi belki. Zaten ilk 100'ünü sen kaptırıyorsun yurt dışına gönderiyorsun. Ve onların altında kalan bir 100 kişi 1000 kişi neyse o. Onlar bir mühendislik yapıyor. Geri kalan 99 bin kişi ne olacak? Herkesin fiyatını düşürüyorsun. Her sektörün, her şeyin fiyatını düşürüyorsun. Az önce anlattım. Artık İngilizce biliyor. Sertifikası var, diplomasında yazıyor İngilizce. Bilip bilmemesinin bir önemi yok. Kağıt üzerinde var mı? Var. Üniversiteyi bitirmiş mi? Bitirmiş. Eğitim almış. Dolayısıyla o parayı üretim yapan sektörlere çekip de orayı güçlendirmediği sürece bu ülke, bu problemin çözülmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Öyle bir ihtiyaç yok çünkü bu ekonomide. Bunun olabilmesi için de YÖK'ün hızla yapısını değiştirmesi lazım. Üniversitelerin özelliklerini tekrar geri almaları lazım ki orada bir bilim üretilebilsin, sorgulayan, araştıran gençler çıksın. Geçen gıda enflasyonunu konuşurken söylüyorduk. Yani sen burada tohum üretemiyorsun, gübre üretemiyorsun. Nasıl üreteceksin bunu? Üniversiteden ziraat mühendislerin çıkacak, gıda mühendislerin çıkacak, makine mühendislerin çıkacak ki tarımı sen destekleyebilesin. Ama tarımı öldürürsen oradan çıkan, bu sektörden çıkanların tamamı veterinerlerin çıkacak ki kaliteli et üretebilirsin, etin fiyatını düşük tutabilirsin. Ama sen bunların hepsini öldürürsen bu alandan mezun olan çocuklar ellerinde diplomasıyla işsiz işsiz dolaşacaklar. Bu üniversiteyi ucuz iş gücü yaratan bir makine olmaktan çıkartıp eleştirel düşünen bireyler yetiştiren bir yapıya çevirmedikçe bu işin çözümü mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü bu YÖK ve özellik meselesinin önemi de bu. Sistem kendi krizini çözmek için üniversiteleri bir tampon bölge gibi kullanıyor. Onlar özelliğini kazanmadığı sürece de sistem üniversiteleri bu şekilde kullanmaya devam edecek. Tıpkı su kesintisinde yaptıkları gibi suçu bireylere atacaklar ama asıl sorun o suyun nereye aktığı olacak. Burada da asıl sorun insanların emeğini ve potansiyelini nereye kanalize etti.
Abi senin söylediklerine ilaveten devlet politikası tarafıyla alakalı olan mevzu zaten aslında çok net. Tabii o algıyı farklı bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Ama en azından burada görünen sebeple gerçek amacın arasındaki farkı bence güzel özetledin. Şimdi bu doğrultuda da bir kere zaten ortadan kaldırılmış bazı ara eğitim kurumları var biliyorsun. Mesela teknik yüksek okullarını harbiden bitirdiler. Yani hep şey hikayesi konuşulur ya, köy enstitülerini bitirdiler falan mevzusu. Biz şimdi üniversiteyi konuştuğumuz için genel eğitim yani ilk ve orta dereceli eğitimi ayrıca belki bir gün konuşuruz ki bence konuşulmaya değer zaten bir konu. Ama bu teknik yüksek okullarının ortadan kalkması bir kere gri yakalı denen teknik personel açığı ortaya çıkarmaya başladı. Ve öyle bir şey, öyle bir hale geldi ki aslında daha önceden yani puanla alakalı mesela bir şey skalası vardı. Yani 2 yıllık teknik yüksek okulların puanları daha düşüktü. 4 yıllık olan mühendislikler biraz daha yüksekti. Dolayısıyla da bu yeterli puanı alamayan gençlerin aslında bir seçeneği vardı. Bu aynı zamanda lisede de biliyorsun şeydi. Anadolu Lisesi sınavını kazanamayanların bir kısmı teknik liselere giderlerdi. Çok programlı liselere, endüstri meslek liselerine falan. Şimdi bu yüksekokul hadisesinin bir kere kesinlikle bence geri gelmesi gerekiyor. Ve sektörel uzmanlaşma anlamında da gri yakalı personel açığını bir kere hızla kapatmak gerekiyor. Memlekette dikkat edersen bütün sektörlerde işte binalar, yollar, hava, sivil havacılık, askeri havacılık falan böyle teknik personel yetersizliği her yerden dökülüyor. Yani
Ama işte üniversitelerden çıkan mühendisler o teknik personel olarak yetiştiriliyorlar
ya
aslında.
öyle de ama sonuçta sana bir
İş
uçak teknisi
gücü olarak öyle bir açık yok.
abi ama şöyle şimdi sana uçak mühendisi de lazım ama uçak teknisyeni de lazım. Dolayısıyla da şimdi herkesi uçak mühendisi olarak yetiştirirsen de diğer tarafta da eksiklikler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi dolayısıyla da bir kere üniversite sayısının yani 4 senelik üniversite denilebilecek sayının ya azaltılması ya da belki belli okulların akademik kadrolarına göre bence birleştirilmesi lazım. Yani coğrafi olarak da birbirine yakın olan yerlerin birleştirilmesi lazım ve bölüm sayılarının bir kere kesinlikle azaltılması lazım. Özellikle teknik bölümler yani hem işte tıp gibi ekstra uzmanlaşma gerektiren hem de bütün mühendislik bölümlerinin belli bir üniversite sayısında kalması lazım. Yani bu çünkü öyle hani şakaya gelir bir mevzu değil. Sözel bölümler için daha farklı konuşabiliriz ama teknik bölümler için mutlaka ve mutlaka belli bir sayıda tutulması lazım ve belli yeterlilikler üzerinden bunun yapılması gerekiyor. Akademik kadroların niteliği ve liyakat esaslı olarak bir kere belirlenmesi hikayesi de var. Tabii ki burada az önce senin dediğin YÖK'ün zaten özerkleşmesi yani tekrar özerk olması mevzusuna geri dönüyor. Yani yukarıdan torpille yerleştirilmiş diploması gerçek mi değil mi belli olmayan bir ton insanın farklı farklı bölümlerde hatta çok çok önemli üniversitelerin rektörü olarak atanan insanların bile diplomaları şaibeli. Yani ya da bitirdikleri bölüm, mezun oldukları okul, o atandıkları okulda rektörlük yapabilmelerine asla ve asla yeterli değil. Dolayısıyla da bir de böyle bir hikaye var. Şimdi demin şeyleri konuştuk ya, sayıları konuştuk ya, 209 tane üniversite diye. Abi bu 209 üniversiteden sadece bir tanesi İTE mesela. Başka yüksek teknoloji üniversitesi yok mesela Türkiye'de. Bir tane. Şimdi
O da doktora programını kapattı mesela.
mesela yani
Bazı bölümlerde en azından
mesela
kapattığını biliyorum.
mesela. Dolayısıyla da bir entegrasyon problemi de var. Yani sürekli devir değişiyor, dönem değişiyor. Teknoloji bambaşka bir yere gidiyor. Yapay zeka vesaire. Biz hala şeyi konuşuyoruz. Hangi rektör nereye atandı? Oradaki diğer akademisyenler isyanlarda. Yani Boğaziçi Üniversitesi mevzusunda olanları biliyorsun abi. Yani hani şaka gibi mevzular. Dolayısıyla da yani Türkiye'nin en iyi 2-3 tane üniversitesi yani ki bunlar dünyada da kabul gören ve dünyada da belli belli listelere giren üniversiteler o listelerde ne kadar gerilere düştüğünü biliyorsun.
Artık bir kısmı artık giremiyor bile o listeler.
Bir tanesi de ODTÜ mesela baktığında. Bizim okul da sıkıntılı, ben sana söyleyeyim. Yani şeyde değil, yani eski şeyinden çok uzakta Yıldız Teknik'te.
Bunun tabii böyle beklenmeyen bir durum değil bu. Bu da bir tesadüf değil. Şimdi sen eğitimin kalitesini düşürürsen, yapman gereken yatırımı yapmazsan, öğretmen sayın yeterli değil, akademisyen sayın yeterli değil, bu akademisyenlerin kalitesini kontrol etmiyorsun, önüne geleni akademisyen yapıyorsun, üniversite sayısı artsın diye. Ben üniversite sayısının artmasında, öğrencilerin artmasında senin gibi düşünmüyorum. Ben orada bir sakınca görmüyorum onun sayısının artmasında. Ama kalitesini kontrol etmediğin zaman oradan çıkan ürün, yani o öğrenci, o meslek elemanı veya orada üretilen bilim, bir kere bilim üretmiyorsun. Çıkarttığın adam, hani dedin ya 100 tane mühendise ihtiyacı yok, 5 tane mühendise ihtiyacı var, 95 tane teknik personele ihtiyacı var. Ama çıkan zaten mühendis diye çıkarttıklarının 100'ü de teknik personel kapasitesinde, mühendis kapasitesinde çıkartmıyorsun ki onları. Zaten o kapasitede eğitim verecek akademik personelin de yok. O kapasitede olanları zaten yurt dışına gitmiş. Dolayısıyla o kalitenin düşmemesi sürpriz olur.
Buradaki akademik yeterlilik sağlandıktan sonra bunun 209 olması, 109 olması, 309 olması değil zaten konu.
Değil.
Yani mesela yaklaşık aynı nüfusta olan iki tane ülke Hindistan'la Çin. Hindistan'da 5000 küsür tane üniversite varmış. Mesela Çin'de 2000 küsür tane, yarı yarıya. Ama şimdi şunu söyleyebilir misin pat diye? Abi Hindistan'daki üniversitelerin hepsi tamamen dandik, Çin'dekilerin de hepsi çok iyi. Ya da tam tersi. Bunu söyleyemez.
Diyemezsin.
Yani bu tamamen yetişmiş personelle alakalı bir şey. Dolayısıyla da burada 209 sayısının aslında çokluğundan öte bu 209 tane üniversitede onlarca bölümle çarptığın noktada toplamda kaç tane bölüm varsa bu bölümlerdeki öğrencileri besleyebilecek kadar yeterli akademik kadro olmaması asıl sıkıntı zaten. Yani orada mutabıkız.
Bir problem de şu, şimdi üretim olmayınca ekonomide, ekonomi de üretime dayalı olmayınca sen bir istihdam planlaması da yapamıyorsun devlet olarak, doğal olarak. Bu istihdam programlaması olmayınca sen üniversitelerdeki bu bölümleri, bunların kontenjanlarını da planlayıp programlayamıyorsun. Bu ülkenin aynı sayıda işletmeciye, aynı sayıda muhasebeciye, aynı sayıda bankacıya, aynı sayıda doktora, aynı sayıda mühendise ihtiyacı var mı mesela? Bunların ihtiyaçlarını biliyor muyuz biz? Kaç tane doktora, kaç tane öğretmene ihtiyacımız olduğunu biliyor muyuz şu anda?
Asla bilmiyoruz.
Bunları bir planlayıp da sen ona göre kontenjanlarını açsana. O kontenjanları kontrol etsene. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorsun. Ne oluyor? Ondan sonra Hintçe filoloji bölümünden mezun 100 bin kişi çıkıyor ortaya. Ne iş yapacak abi bunlar?
Abi zaten bu arada senin söylediğin bu istihdam planlamasının olmaması mevzusunun birinci örneği herhalde atanamayan öğretmenler hikayesi abi. Yani her zaman için atanandan fazla atanamayan öğretmen var. Bekleyen yani. Dolayısıyla da burada yani ihtiyaç ve mezun sayısıyla alakalı asla bir planlama yok. Yani orada mevzu şey, bir tarafta bir şey yani bir üretim var. Üretimden kastım mezun olan öğrenciler var. Öğretmenliğe hak kazanan ki bunlar bu arada bir ton.
Ama mesela bu öğretmenlerle ilgili söylediğin şey plansızlık değil abi. Bu tam olarak planlı yapılan bir şey, kurgulanan bir şey. Ortadaki plan şu, sen 90'da temel eğitimi özelleştireceğini söylediğinde özel okul öğretmenleri birliği, özel okul öğretmenleri derneği, bilmem ne filan gibi abuk subuk şeylerle bu öğretmenleri dershaneler üzerinden örgütleyip eğitimin özelleştirilmesini ve kamuoyu oluşturup bunu sağladıktan sonra o özel okullarda tabii ki öğretmenin değerini, ücretini düşürmek için elinden geleni yapacaklar. Ve bunu da devlet aracılığıyla yapacaklar. Devlet ne yapacak? Yüz binlerce diplomalı öğretmen çıkartacak ki istemiyorsan bak kuyruk var burada. Sen gidersin öbürü gelir diyebilsin patron. Patron kim? Özel okul sahibi.
Abi tamam da burada öğretmenlerin ne kabahati var? Yani okula girmiş mezun olacak işte. Millet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Doktorlar da aynı. Aynı mevzu, hiçbir fark yok ki.
Öğretmenlerin kabahati buradaki bu özelleşme sırasında öğretmenler acayip destek verdiler.
Abi
eğitimin özelleşmesine.
Yani, hani,
biz orada daha çok para kazanacağız devletten diye.
Ya o millet, herkes sonuç itibariyle kendini kurtarmanın peşinde abi. Yani hani orada
tabii zaten, herkes ekmeğine bakıyor yani diye bakıyorsun ama işte
sistem kişilere bırakılamaz ki. Yani devlet yönetimi dediği şey böyle bir şey değil ki zaten. Yani.
Bunu yine çok yakın zamanda konuştuk seninle. Hı. İnsanlar kısa vadeli çıkarlarını uzun vadeli çıkarlarının önüne koyuyorlar.
Evet.
Bugün kazanacağım deyip yarın aç kalacağını hiç umursamıyor. Yarın ola hayır ola diyor.
Doğru. Ona katılıyorum. Hatta
ama işte hayır olmuyor yarın.
Kesinlikle
böyle
hayır olmuyor. Zaman. Hatta yani bu şey şu değil tabii bu arada. Hani bu kadar çok devlet politikası üzerine üzerinden konuşup konuşup zaten bir şekilde kendine göre palyatif çözümler üretmeye çalışan insanlara bir kabahat bulmak gibi değil. Ama netice itibariyle de bir yandan da şöyle bir gerçeklik de var. Bu az önce söylediğimiz yani işte bölüm tercihleri sırasında olan durumlar. Belli bir puanı tutturamayıp da bir şekilde parası ne olursa olsun ne yapıp ne edip denkleştirmeye çalışıp o özel üniversite çarkının dönmesini sağlayan ve bunun devamını sağlayan insanlar yurt dışında bu bahsettiğim işte Balkan ülkelerinde bir şekilde çocuk oradan ne olursa olsun diplomayı alsın. Biz bunu tanıdıkla bilmem neyle bir yere sokarız ya da en kötü oralarda bir yerlere kapağı atar şeklindeki yani hem palyatif hem de bireysel çözümler de bir şekilde bu şey devam ederken yani devletin bu politikası devam ederken de hiçbir engelle karşılaşmadı. Hala da
Tabii.
karşılaşmıyor. Yani insanlar sadece ve sadece kendini kurtarmaya çalışıyorlar bu noktada gibi geliyor bana. Yani o zaman da bir şey değişmiyor. Yani bir şey değiştirmeye gerek de kalmıyor. Şimdi 3 sene olduğu noktada herkes buna da uyum sağlayacak. Birkaç sene sonra derlerse ki 5 sene sürecek. Herkes ona da uyum sağlayacak. Hani bu niye böyle oluyor? Şimdi niye böyle oldu? Hak kayıpları ne olacak? Falan mevzusuyla alakalı bir kanıksanmış, bir kabullenilmiş durum var. O da işin tamamen şey tarafı işte. O zaman şimdilik sana veda ediyorum.
Görüşürüz abi.
Görüşürüz.
Yine sinirimizi bozdun. Kapatıyorsun.
Abi.
Sen ve dertlerin bitmek bilmediler.
Bir günde sevgiyle falan ilgili konuşalım ya. Unutturma. Dertsiz olduğum bilim. Tamam. Hadi abi kendine iyi
Hadi
bak.
görüşürüz.
Görüşürüz.